Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasviyeci'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir bölü tr bölü adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme. Muhterem dinleyiciler, unutulmaz görüşme isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Tarih yaprakları Hicri Şems'e 1357 yılının 29 Dey Cuma gününü gösterdiğinde Hüseyin-i Aşura üzerinden tam 40 gün geçiyordu. Erbayin gelmişti ancak o yılın Erbayin'e diğer yıllarınkinden daha farklıydı. Halk düzenli olarak şehitler için çeşitli merasimler düzenliyor. İslam İnkılabı'nın zaferi için şehit veriyordu. Tebriz, Kum, Yazd, Ahvaz ve diğer kentlerde Erbayinler, Tahran halkının 17 şehriver kanlı kıyamına dek devam ediyordu. Nihayetinde akan bu kanlar meyvesini verdi ve o yerin Hüseyin-i Erbayin münasebetinden 3 gün önce Şah İran'dan kaçmıştı. O günlerde her yerde bambaşka havalar esiyordu. Hatta Tahran'ın Kerimhan Caddesi'nde bulunan Kutsal Sarkis Kilisesi aynı atmosferi yaşıyordu. Birkaç kişi hem Arapça hem de Farsça pankartlar yazmakla meşguldu. Her biri hazır olduğunda ona için psikopoza gösteriyorlardı. İlk pankartın metni şuydu: İran'ın özgürlüğünü, bağımsızlığı ve toprak ve ulusal bütünlüğünü talep ediyoruz. Ve bir diğer slogan ise yaşasın İran halkının batı ve doğu emperyalizmine karşı dayanışması cümleleriyle yazılmıştı.
Bunca coşku ve heyecan, yıllarca zalim Şah rejiminin dünya müstekbirlerine olan bağlılığı ve Müslüman ve Hristiyan demeden herkesi rahatsız eden bu zilleti tahammül etmekten kaynaklanıyordu. Sonra ise sade ve ihlaslı bir din adamı bu rejim ve onu destekleyen tüm güçlü hamileri karşısında durarak İslam İnkılabı'nın lideri konumuna gelmişti. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Erbayin'inden 3 gün önce İmam Hümeyni sürgün edildiği Fransa'daki yerinden bir mesaj yayımlayarak herkesin bugün de meydanları doldurmasını istedi. Erbayin gününde protestoculardan bir grup vardıkları her yerde yüksek sesle slogan atıyor ve halk da onları karşılamaya gidiyordu. Coşku dolu Hristiyan gençler ise Şah rejimine karşı ellerinde taşıdıkları dövizlerle slogan atıyordu. Ancak bu arada bu grubun Şah'a ölüm sloganından başka diğer eylemcileri coşturan bir slogan daha atıyorlardı ve o da şuydu: "Mezhebimiz Ermeni, rehberimiz Hümeyni."
Fransa'da İmam Hümeyni'nin bulundukları dönemde her gün gazeteciler, sıradan insanlar ve Avrupa'daki İranlılar imamı görmeye ve sözlerini dinlemeye geliyorlardı. Bir gün 4 Ermeni İranlı öğrenci Nofeldoşato köyündeki imamın sükunet ettiği geçici mekanında imamı ziyarete gittiler. O sırada gazeteciler de toplanmış her biri soru soruyorlardı. Bunların arasında Ermeni öğrencilerden biri şöyle sordu: "Eğer sizin inkılap kazansa ve İslami düzeni kursanız, İran'daki Ermenilerin kaderi ne olacak?" Bu İranlı gence imamın şefkat dolu bakışı en iyi cevaptı. İmam şöyle buyurdu: "Orada bulunan Ermenilerin bir geçmişi var ve İran'da bulunan diğer insanlarla her zaman aynı durumdadır. Tarım ve ticaretle uğraşıyorlar. Daha sonra tüm özgürlüklerinden yararlanacaklar ve tam adaletle muamele görecekler" diye cevap verdi. İmam daha önce Noel gününde ne hediye verildiği ile ilgili bilgi alarak aynı köyde Noel günü Hristiyanlara bir dal çiçek hediye etti.
Nihayet 14 yıl sonra İmam Hümeyni tağut rejimini yıkmak için son adımı atmak üzere Hicri Şemsi 12 Behman 1357 olan 1 Şubat 1979'da İran'a döndü ve tarih sahnelerinde en büyük halk karşılama töreni yaşanmış oldu. Tahran sokaklarında imamı karşılamak için bekleyen milyonlarca sıradan insanın yanı sıra bazı büyükler ve farklı grupların temsilcileri Mehrabad Havalimanı binasında imamı selamlamak için toplandı. Ayetullah Hamene'yi imamın karşılama merkezindeki devrim komitesinden sorumluydu ve Şehit Mutahhari karşılama töreninde ondan bir konuşma yapmasını istedi. Uçak indiğinde bütün kafalar girişe dönüktü ve gözler bekleyiş içindeydi. Selam verenler arasında Ayetullah Hamene'ye bir metre mesafede özel kıyafetleri içinde İranlı Hristiyanların İmam Hümeyni'ye karşı duygularını iletmeye gelen bazı Hristiyan din adamları vardı.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı'nın zaferi üzerinden 15 gün geçmişti ve imam hala Tahran'daki Alevi okulundaydı. Farklı sınıflar ve gruplar imamı görmeye ve inkılaba bağlılıklarını ilan etmeye geliyorlardı. O gün Ermeni Piskoposu Bay Manukyan, Ermeni Hilafet Konseyi Başkanı birkaç dakikalığına imamın konuydu. İmam onlara dedi ki, "Umarım bu hareket İran'da yaşayan tüm dini azınlıklara hayır getirir. Bu kral ve babasının yönetimi sırasında İran'ın Müslüman ve gayrimüslim tüm kesimlerin zorluklar içinde yaşadığını ve İslam'ın dini azınlıklara her zaman saygı duyduğunu biliyoruz. Dini azınlığa saygı duyuyoruz. Onlar milletimizin insanları, onlar ülkemizin insanlarıdır. Ve umuyorum ki İslam adaletinin hakimiyeti onlar için çok hayırlı olur ve İslam'ın koruması altında burada müreffeh, özgür ve düzgün bir şekilde yaşayacaklardır."
Ancak dayatılan savaş alevlendiğinde halk devrimin tadını henüz almamıştı. İslam devrimi ve ondan ortaya çıkan sistem süper güçler için o kadar tehlikeli görünüyordu ki bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için onları alttan birleştirdi. Saddam Hüseyin adlı bağımlı ve paralı bir piyon Irak'tan İran'a saldırdı.
Galvez Babumyan 30 yıldan fazla bir süredir petrol şirketinin bilgisayar bölümünde çalışıyordu. İnkılap ve grev sırasında bir öncü konumundaydı ve şimdi ülkenin bu kritik durumunda tecrübesi, ülkenin yönetimi ve borulardaki petrol akışının devam etmesi için gerekliydi. Savaş başlayınca çocukları kardeşinin Tahran'daki evine gönderip kendisi ahvazda kaldı. Dün gece onlarla telefonda konuştuğunda annesi Tahran'a dönmesi için ısrar etti. "Oğlum Galvezciğim, yarından sonra Iraklılar ahvazı arayacaklar. O zaman size ne yapacakları bilinmiyor. Bunlar İranlı Müslümanlar gibi değiller. Bugün komşumuz İmam Hüseyin'i öldürenlerin bunlar olduğunu söyledi. Sen asker değilsen Tahran'a geri dön." "Anne işte." Galvez ise şöyle dedi. "Baş üstüne bugünlerde geleceğim." Doğru söylüyordu. O gün trenle önemli belgeleri Tahran'a götürmesi planlanmıştı. Anneyi kolayca tatmin etti. Ancak çocuklarla konuştuktan sonra kendini tatmin etmesi gerekiyordu. İki çocuğu Varujan ve Talin 10 ve 6 yaşlarındaydı ve ne kadar da güzel konuşuyorlardı. Talin Farsça'yı televizyondan yeni öğrenmişti ve Ermenice ile karıştırıyordu.
Akşam saat 9'da televizyondan 16 Mehr 1359 haberi yayınlandığında savaşın 17. gününde Rafineri kulelerinin üzerinde ateş ve duman yükseldiğinde Galvez'in öfke ve endişesi özlemine galip geldi ve orada kalmaya ve ülkenin petrol üretiminin devam etmesine yardım etmeye karar verdi. Şirketten doğru Ahvaz demir yoluna gitti. Tren istasyonu kalabalıktı. Bir siren ve ardından bir Iraklı savaş uçağının sesi havayı doldurduğunda henüz trenin ayağına ulaşmamıştı. Galvez gökyüzüne bakıyordu. Birkaç siyah noktanın uçaktan ayrıldığını ve hızla yere düştüğünü gördü. Galvez hareket edemiyordu. Gözünün önündeki son görüntü Varujan ve Talin ve eşi Hasmik'ti. Hasmik şaşkınlıkla kala kalmış ve sabaha kadar kocasının adını tekrarlamaya devam ediyordu. Galvez, Galvez. Galvez Ermenice'de dönüşün habercisi anlamına gelir. Ancak dönüşün habercisi asla geri dönmedi.
Hicri Şems'i 1368 yılının bayram günleridir Perşembe sabahı. Bu akşam evdeyseniz ülke erkeklerinden birinin birkaç dakikalığına misafiriniz olacağını duyurdular. Lütfen dedim. Sonra Galvez'in kardeşine ve kız kardeşimin eşine evimize gelmelerini söyledim. Varujan ve Talin konuğun haberine pek sevinmediler. Çünkü sınav günleriydi ve yoğun bir şekilde ders çalışıyorlardı. Talin bir lise öğrencisi ve Varujan bir tıp öğrencisidir. Tıp bölümünü kazandığı gün birkaç yıllık çalışmanın ve galvetsiz yaşamanın tüm yorgunluğu canından çıktı. Varujan şehit çocukları kontenjanı ile kabul edildi. Bunu her yerde söylemekte ısrar ediyorlar. Gururla babamın şehit olduğunu ve İslam Cumhuriyeti'nin benim ve şehit bir Müslüman çocuğum arasında hiçbir fark koymadığını söylüyor. Misafirimizin geldiği akşamın üzerinden 3 saat geçti. Hayretle bakıyoruz, konuğumuz İmam Hümeyne'nin vefatından birkaç ay sonra İslam İnkılabı'nın liderliğini üstlenen bir önceki Cumhurbaşkanı, ben, Galvez'in erkek kardeşi ve kız kardeşimin kocası, şaşkınlık içindeyiz.
Ayetullah Hamenei bizi selamlıyor ve diğerleriyle birlikte kanapeye oturuyor. Hiçbirimiz konuşamıyoruz. Rehber Hamenei selamlaşıp hal hatır sorduktan sonra konuşmaya başladılar. Şehidin babası bu bey mi? Muhtemelen Ermeni şehitlerin çoğu genç asker olduğu için bu fotoğrafı şehidin babası sanmışlar. Diyorum ki bu bey kendisi şehit oldu. Hayret, bu bey mi şehit oldu? Evet. Siz onun eşi misiniz? Evet. Utançtan neredeyse eriyorum. Sıradan bir Müslüman din adamıyla hiç konuşmadım bile. Şimdi ülkenin en büyük manevi lideri önümde oturuyor ve benimle konuşuyor. Ayağa kalkıyorum ve ikram etmeye bir şeyler hazırlama bahanesiyle mutfağa gitmek istiyorum ama Ayetullah Hamenei bana izin vermiyor. Lütfen buraya oturunuz. Teşekkürler. Kanapenin sağ tarafında oturuyorum. İçimde garip bir his var. Hem zevk hem de utanç ve gurur. Keşke Galvez bu sahneyi görseydi. Kesinlikle görüyor.
Değerli dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme adlı dizi sohbetimizin ikinci bölümünün sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.edib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Muhterem dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin 8. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde insanın kendini tanımasının ve kişisel gelişiminin hayatının kalitesini nasıl etkileyeceğini ele alacağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler ise genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurmalısınız.
İmam Ali aleyhisselam insanın kendini tanıması ile ilgili şöyle buyurmaktadır. En büyük hikmet insanın kendini tanımasıdır. Kendini tanımanın karşı noktası kendini tanımamaktır. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselama göre kendini bilmemek ve tanımamak en büyük ve en yüksek derece cahillik sayılır. Bu bağlamda İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. En büyük cehalet insanın kendini bilmemesidir. Ayrıca şöyle buyurmuşlardır. İnsanın cahil olması demek kendini bilmemesi demektir.
Bildiğiniz gibi kişisel gelişim ve büyüme, başarının ve daha iyi bir yaşama ulaşmanın en önemli direklerinden biridir. Bu amaçla çeşitli bölümlerde kişisel büyüme ve gelişmenin nasıl sağlanacağına odaklanacağız. İyi düzeyde kendini tanıma alışkanlıklarını geliştirmek için en önemli konulardan biri güçlü ve zayıf yönleri, ilgi ve korku alanları, arzuları ve özlemleri tanımaktır. Eksik yanları gidermeli ve güçlü yanları da perçinlemeliyiz. Bir önceki bölümde kendini tanıma adımlarını ve bu konuda yapılması gereken alıştırmaları tartışmıştık. Bu programda kendini tanımanın önündeki engeller ve kendini tanımanın yolları ile tanışacağız.
Kendini tanımanın ve öz farkındalığın önünde belli başlı engeller bulunmaktadır. Çevrenizde sadece az sayıda kişinin kendini tanımada başarılı olduğunu görmüş olabilirsiniz. Bu nedenle sohbetimizin devamında kendimizi tanıma yolundaki engellerden bazılarını inceleyeceğiz ve başarılı olma yollarını arayacağız.
İnsanın kendisiyle yüzleşme korkusu bu engellerden biridir. Bazen kendimizden korkmamız biraz garip olabilir. Zihnimizde ördüğümüz yıllardır birlikte yaşadığımız şeylerin çiğnenmesinden korkuyoruz. İyi bir geçmiş yaşamamış olabiliriz ve bu bizi rahatsız ediyor olabilir. Bu yüzden gerçeğin bize ifşa edilmesinden ve istediğimiz gibi olmayacağımızdan korkuyoruz. Kendimizi tanımanın önündeki bir diğer engel de ihmalkarlıktır. Bazen hayatın içinde o kadar kayboluyoruz ki düşünmekten vazgeçeriz ve bu sorunun altından kalkmak için binlerce bahane üretiyoruz. Aslında yeterince odaklanmıyoruz ve kendimizi tanıma hakkında düşünmek için hiç zaman ayırmıyoruz.
Düşünmek genellikle zordur ve çok fazla enerji gerektirir. Öte yandan insan beyni mekanizması hayatta kalmak için en az miktarda enerji kullanma eğiliminde olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle derin düşünmede ısrar eden çok az insan vardır ve bu kendini tanımanın önündeki bir başka engeldir.
Thank you. Hayatın güvenli bölgesinden ayrılmam arzusu kendini tanımanın önündeki bir başka engeldir. Bazı insanlar hayatta kendilerine güvenli bir alan oluşturmuşlardır ve göreceli huzurlarını kaybetmekten hoşlanmadıkları için ne pahasına olursa olsun oradan ayrılmak istemezler. Bu nedenle genellikle günlük hayattan ve hayatlarının en önemli bölümlerinden biri haline gelen rutin olmak ve tek düzelikten sıkılırlar. Aslında onlar bu hale düşerek kendilerini de tanıma ve kendileri hakkında düşünme fırsatını da kaybederler.
Peki bu engelleri aşmak ve kendini bilmek isteyen biri nasıl bir yol izlemeli? Belki de ilk yapmamız gereken en eleştirebilir şeye ulaşmaya çalışmaktır. Kendini tanıma üzerine iyi kitaplar okumak bize nasıl düşüneceğimizi ve düşüncelerimizi nasıl genişleteceğimizi öğretebilir. Başkalarından geri bildirim almak da bu konuda bize yardımcı oluyor.
Tahran Radyosu.
Kendimizi tanıdığımızı zannedebiliriz ama bizim görüşümüzden gizlenen davranışlarımız vardır ve bize ancak iyi bir arkadaş ya da çok yakınımız gibi verebilir. Bu yüzden baba, anne, kardeşler, eş, iyi kardeş gibi farklı insanlardan bize bazı iyi ve kötü özelliklerimizi hatırlatmalarını istemeyiz. Belki de ilk defa da ne kadar olumlu özelliğiniz olduğuna şaşırabilirsiniz ya da hiç dikkat etmediğiniz özelliğe sahip olduğuna şahit olabilirsiniz. Bu iki aşamanın ardından veya bu iki aşamayı geride bırakırken kendimizle baş başa kalabileceğimiz zamanları belirlemeliyiz. Neredesiniz? Neden dünyaya gelmişsiniz? Bu tarz sade soruları yanıtlamaya ve kendinizi tanımaya çalışın.
Şimdi öz farkındalığa nasıl ulaşacağımızı bilmek istiyoruz. Ama bu konuya girmeden önce kendinizi ne kadar tanıdığınızı ve zihninizin derinliklerinde neler olup bittiğini bilmeniz gerekiyor. Bu kendinizi tanımak için derinlemesine düşünmeniz ve kendinizi iyi anlamak için her gün davranışlarınızı izlemeniz gerektiği anlamına gelir. Kendimizi daha iyi tanıyabilmemiz için kendimizi ve özümüz hakkında derinlemesine düşünmeliyiz.
Kendini tanımanın tek parça olduğunu düşünebilirsiniz ve kendimi düşündüğüm ve şu anki durumumu bildiğim anda kendimi tanıyorum demektir düşüncesine kapılabilirsiniz. Ancak kendimizden daha fazlasını anlamak için kendini bilme bulmacasını tamamlamalıyız. Bu bulmacayı tamamlamak için kendimizi daha kapsamlı bir şekilde anlamak için ilgi alanlarımızı, yeteneklerimizi, becerilerimizi, inançlarımızı, değerlerimizi ve kişilik tipimizi bilmemiz gerekiyor.
İlgi ve alaka hepimizin defalarca deneyimlediği kalpten başlayan bir histir. Bir işe ilgi duymaya başladığımızda artık gece gündüz, sabahın erken saatlerinde ve uyku zamanında bile saatlerin farkına varmadan ilgi alanlarımızı düşünürüz. Her an işe koyulabiliriz. Belki gecenin bir yarısı saat 3'te bir fikirle uyanır ve hemen çalışmaya başlayabiliriz. Dolayısıyla ilgi kalpten gelen, bize iş yapmak için çok fazla güç veren güçlü bir arzudur.
İlginiz bir nebze olsun, farkına varmak için zamanın geçişini anlamadığınız ve sürekli saate bakmadığınız işleri ve alanları bulmalısınız. Milyoner olsaydınız ve çok zengin olsaydınız neler yapardınız? Şu an birlikte olmak istediğiniz 5 kişi kimdir? Bu insanlar çoğunlukla sanatçı mı, fizikçi, sporcu mu veya başka alanlarda mı çalışıyorlar? Sorularını kendinize yöneltin ve cevaplarını düşünün.
Ancak ilgiyi keşfetmenin önünde engeller var. İnsanların sözleri, başarısızlık korkusu, gelir eksikliği, olumsuzluk ve umutsuzluk bu engellerden bazılarıdır. Aslında biz insanlar ilgileniyoruz ama o kadar gizledik ki ilgimizi kaybettiğimizi düşünürüz.
Yetenek tamamlanması gereken başka bir bilmecedir. Yetenek, diğer alanlardan daha kısa sürede ve daha az enerjiyle öğrenebileceğimiz bir alandaki beceri ve kabiliyettir. Diyelim ki iki kardeş aynı sınıfta. Ancak ikisinin de aynı öğretmen kontrolünde çalışmasına ve her ikisinin de koşullarının neredeyse eşit olmasına rağmen kardeşlerden biri daha az zorlanma ve daha az enerjiyle verilen ödevleri yapabilir ve aslında daha iyi ilerleme kaydedebilir. Ancak diğer kardeşin bunu iyi yapabilmek için daha çok çalışması gerekir. Böylece birinci kardeşin belli alanda ikinci kardeşten daha yetenekli olduğu tahmin edilebilir. Yeteneğe dair ipuçları bulmak için birkaç soruyu yanıtlayın. Hangi işleri rahat ve mükemmel yapabilirsiniz? El değmemiş bir kabiliyetiniz mi var? Size güç veren etkinlikler nelerdir?
İnançlar kendini tanımanın başka bir yoludur. Her insanın belirli bir çerçeveye uyan düşünce ve inançları vardır. Bazıları için çerçeve çok küçüktür ve sonuç olarak aldıkları kararlar ve eylemler de bir o kadar küçüktür. Diğerleri kendileri için çok güçlü ve köklü inançlar geliştirmiş ve bu nedenle büyük işler yapmak istemişlerdir. Dolayısıyla bu farklı inançlar farklı görüşlerin doğmasına neden olur.
Bu inançlar ailemizde, okulumuzda ve topluluğumuzda yavaş yavaş oluşur ve tekrar tekrar karşımıza çıkar ve davranışlarımızı şekil verir. Ama artık inançların esiri değil miyiz? Kesinlikle hayır. Hangi inançların doğru ve hangilerinin yanlış olduğuna karar vermemize ve nihayetinde onları çözmemize yardımcı olan işte öz farkındalıktır.
Yaşamın değerleri, yaşam amacımızı kaybetmemizi sağlayan yaşamımızın pusulasıdır. Ancak genellikle daha az insan bu pusulayı kullanır ve deponun köşesinde aşınmasına ve kaybolmasına izin verir. İlginçtir ki bazı insanlar kullanmak istedikleri bu saf cevherin içlerine olduğunu bile bilmiyorlar. Kendimizi daha iyi tanımak için hayatımızın temel değerlerini bulmalıyız. Hayat kararlarımızın temel nedenini bulduğumuz değerlerin peşine düşmeliyiz.
Muhterem dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin 8. bölümünün sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 66. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde geçen bölümlerde olduğu gibi beyin ve sinir hastalıkları hakkında konuşacağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarından sayılırlar. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpazeyi kapsamasından dolayı her bölümde farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemlerini ele alacağız. Bu bölümde ise SARA hastalığı veya epilepsi ile ilgili konuşacağız.
Beyindeki sinir hücrelerinin işlev bozukluğuna ilişkin epilepsi veya SARA hastalığı bazen bilinç kaybı veya bayılma ve havale ile birlikte görülebilen nöbetlere veya anormal davranış ve duygu dönemlerine neden olur. Epilepsi semptomları kişiden kişiye büyük ölçüde değişebilir. Bu hastalığa sahip olan bazı insanlar epilepsi atağı sırasında birkaç saniye boş bir noktaya göz dikerler, diğerleri bu hastalık atağı sırasında kollarında ve bacaklarında şiddetli tekrarlanan titremeler yaşarlar. İnsanların yaklaşık %10'u sebepsiz yere uyaranlara maruz kalmadıkları halde basit nöbetler geçirirler. Bununla birlikte nöbet geçirmek her zaman epilepsi olmak anlamına da gelmez. Bu durumlarda epilepsiyi teşhis etmek ve daha sonra nörotiplerden yararlanmak için en az 2 atağın muhakkak yaşanması gerekiyor.
Bir kez nöbet geçiren biri sorunu çözmek için tıbbi tavsiyelerden yararlanmalıdır. Araba kullanmak veya yüzmek gibi aktiviteler yaparken hafif nöbetlerin bile bir kişi için tehlikeli olabileceğini, bu nedenle bu sorunun göz ardı edilmemesi gerektiğini unutmayın.
Epilepsi parsiyel olarak da adlandırılan fokal ve generalize olmak üzere iki ana türe ayrılıyor. Bir kişinin epilepsisi varsa genellikle havaleye benzer durumları tekrarlı bir şekilde geçirir. Bununla birlikte bazı insanlar belirli zamanlarda farklı nöbet türlerinde yaşayabilirler. Generalize epilepsi durumunda anormal bir elektriksel aktivite beynin tamamını veya çoğunu etkiler. Bu sorunun belirtileri genel belirtiler olup vücudun büyük bir bölümünü etkiler. Tonik-klonik nöbetler vücutta sertliğe yol açıp bilinç seviyesinin düşmesine ve vücut titremesine yol açar. Bu tür nöbetler en yaygın nöbet türüdür. Kişinin bilinç düzeyini sınırlı ölçüde azaltan gizli nöbetler kişinin yürürken düşmesine neden olmaz ve sadece birkaç saniye sürer. Bu sorun en çok da çocuklarda görülür.
Miyoklonik nöbetler ani kas kasılması ve kas seyirmesinden kaynaklanan başka bir yaygın epilepsi türüdür. Bir başka nöbet türü olan tonik nöbetlerde kişinin bilinç düzeyini sinirli ölçüde azaltıp kas kramplarına ve sertliğine ve yere düşmelere neden olur. Atonik nöbetler kişinin topallanması ve genellikle sadece sinirli bir bilinç seviyesine sahip olmasına neden olur.
Fokal epilepsi vakalarında elektriksel aktivitenin bozulması beynin belli bir noktasında da başlar ve o noktada kalmaya devam eder. Dolayısıyla bu durumda kişi beynin uyarıları noktasına göre vücudun belirli bölgelerinde nöbet belirtilerini görecek. Fokal epilepsinin birkaç ana türü vardır. Bir kişinin bir kol veya bacakta kas seyirmesi veya garip hisler yaşadığı basit fokal nöbetler bunlardan biridir. Bu problem vücudun bir bölümünde alışılmadık bir duyguya veya karıncalanma hissine neden olabilir. Bu belirtiler kişinin bilincini kaybetmesine de neden olmaz.
Bir başka fokal epilepsi türü olan kompleks fokal nöbetler genellikle beyinde temporal lob denilen bir noktada başlar. Ancak beynin herhangi bir yerinde de görülebilir. Sonuç olarak kişinin davranışı birkaç saniye ile birkaç dakika arasında tuhaflaşır. Örneğin bu koşullar kişinin bir nesneyle garip şeyler yapmasına, anlaşılmaz şekilde konuşmasına veya evin içinde amaçsızca dolaşmasına neden olabilir. Bu belirtiler ayrıca korku, görme veya bilişsel problemler gibi garip duygulara da neden olabilir. Bazen odaklanmış veya fokal nöbetler, ikincil genel nöbetler olarak adlandırılan genel nöbetlere dönüşebilir.
Epilepsiye neden olabilecek birkaç faktör vardır. Bilinmeyen nedenlerle ortaya çıkan epilepsiye idiopatik epilepsi denir. Zaten çoğu durumda epilepsi için belirli bir neden bulunamaz. Bu durumlarda beyinde anormal elektriksel aktivite bilinmeyen nedenlerden dolayı oluşur. Bu bağlamda bu durumların başlama veya devam etme nedeni bilinmiyor. Bazı durumlarda bile kalıtsal veya genetik faktörler bu problemle ilişkilendirilebilir. İdiopatik epilepsili kişilerde genellikle başka beyin problemleri yoktur. Ancak semptomatik epilepside belirli bir problem veya beyin hasarı epilepsiye neden olur. Bu sorunların bir kısmı doğum sürecinde, bir kısmı da yaşamın diğer aşamalarında ortaya çıkmış olabilir. Bu bağlamda beyinde bir noktada yara dokusunun kalması, kafa travması, felç, beyin felci, bazı genetik sendromlar, beyin tümörlerinin büyümesi ve menenjit ve beyin ensefaliti sonucu beyin enfeksiyonu gibi durumlar tetikleyici durumlar olabilir.
Uzman bir doktor epilepsi teşhis etmek için davranışsal testleri, motor hareket becerileri, zihinsel işlevi ve epilepsinin tipini ve durumunu belirleyebilen diğer testleri içeren nörolojik testlerde dahil olmak üzere çeşitli testlere başvurur. Enfeksiyon belirtilerini, genetik sorunları veya epilepsiyle ilişkili diğer durumları teşhis etmek için kan testleri de yapılabilir. Buna ek olarak doktorunuz beyin problemlerini teşhis etmek için elektroensefalografi, CT taraması, MR taraması, fonksiyonel MR taraması ve tek fotonlu bilgisayar tomografi gibi başka testler de önerebilir.
Uzmanlar epilepsiyi tedavi etmek için ilaç kullanırlar. Eğer ilaç sorunu çözmek için yeterince yardımcı olmazsa, kişi için ameliyat veya diğer tedavi yöntemlerini de önerebilirler. Çoğu durumda cerrahiye de başvurulabilir. Deneyler nöbetin nedeninin sınırlı olduğunu, yani beynin konuşma, organ kontrolü, görme veya işitme gibi hayati işlevlerle ilgili olmayan belirli bir alanını etkilediğini gösterdiğinde cerrahiye başvurulabilir. Bu ameliyatta doktor beynin nöbete neden olan bir bölgesini çıkarır.
Epilepsi için başka tedaviler de var. Vagus sinir kuru iğnelemesi ve göğüs derisinin altına kalp piline çok benzeyen vagal sinir simülatörü adı verilen bir cihazı yerleştirdiği durumu da bu yöntemlerden biridir. Bu cihazın telleri daha sonra boyun bölgesindeki vagus sinirine bağlanır. Bu cihazın nöbetleri ve epilepsi nasıl önleyebileceği henüz bilinmemekle birlikte hastalarda başarı olasılığı yaklaşık %20 ila 40'tır.
Epilepsili bazı çocuklar ketojenik adı verilen özel düşük yağlı, düşük karbonhidratlı diyet uygulanarak nöbetlerini azaltabilirler. Bu diyette vücut ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için karbonhidrat yerine yağ hücrelerini tüketir. Birkaç yıl sonra bazı çocuklar bu diyeti bırakabilir ve artık epilepsi ve nöbet semptomları yaşamayabilirler.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 66. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler. Semavi Tilavetler adlı sohbetimizi bugün sizlerle bu kez Endonezya'dan bir kari ile tanışacağız.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir evde Kur'an-ı Kerim çokça okunursa orada hayır ve bereket artar ve ev halkı müddetlerce ondan zevk alırlar ve yeryüzündekiler için yıldızların parladığı gibi bu evde göktekiler için parlar. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bugün sizlerle birlikte Endonezya'nın büyük karilerinden biri olan Muammer Zeynel Aşık'ın ile tanışacağız. Fakat sesiyle ruhları okşayan bu kari ile tanışmadan önce sizlerle biraz Endonezya ve bu ülkedeki Kur'an-ı Kerim'in konumu hakkında konuşacağız.
Endonezya, Güneydoğu Asya'da yer alan bir ülke olarak %85'inden fazlası Müslüman olan 275 milyondan fazla nüfusuyla dünyanın en kalabalık 4. ülkesidir. Bu yüzden Endonezya, dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkesi olarak biliniyor. Bu ülkede Kur'an eğitim merkezleri, tesisler ve birçok dini alan var. Söz konusu Kur'an eğitim merkezlerinden bazıları, ulusal ve hatta uluslararası düzeyde tanınan binlerce hafız mezun olmuştur. Örneğin 1936'dan 2022 yılına kadar bu ülkede ulusal ve uluslararası alanda çok iyi tanınan en az 36 kari ve hafız vardır. İşte Üstad Muammer Zeynel Aşık'ın 1980'li yıllarda çok iyi tanınan en ünlü karilerden biridir.
Üstad Muammer Zeynel Aşık'ın İslam dünyasının en iyi karilerinden biridir. Ve daha çok uzun nefesi ve Kur'an-ı Kerim'i okurken kendine özgü üslup ve tarzıyla tanınır. 14 Haziran 1954'te Endonezya'nın Orta Java bölgesindeki Pemalang şehrinde doğdu. Yeteneği 1962'de Orta Java, Pemalang'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasına katıldığında 7 yaşında keşfedildi. Bu yarışmada kendisi birinci oldu. 1967'de Yogyakarta İlli Kur'an yarışmasında da gençler arasında birinci oldu. Thank you.
Bu tarihten sonra Kur'an-ı Kerim yarışmalarında hep Yogyakarta adına katıldı. Ayrıca 1972 ve 1973'te Ulusal Kur'an-ı Kerim yarışmasında Yogyakarta eyaletini temsilen birinci oldu. Şimdi hep birlikte Üstad Muammer Zeynel Aşık'ın kıraatiyle Müzemmil suresinden güzel tilavetinden bir bölüm dinliyoruz.
Zeynel Aşık'ın ilk öğretiminin ardından öğrenimini Orta Java'daki Kendal şehrinde devam etti ve ardından Yogyakarta Öğretmen Eğitimi Üniversitesi'nde ve Yogyakarta'daki Sunan Kalijaga Devlet İslami Üniversitesi'nde okudu. Kendisi üniversite yıllarında Kur'an-ı Kerim'den ve güzel kıraatlerinden uzaklaşmadı ve bu alandaki faaliyetlerine devam etti. Daha sonra Yogyakarta kentinden Kur'an İlimler Üniversitesi'nde öğrenimini sürdürmek için Jakarta kentine taşındı.
Tahran Radyosu.
Üstad Muammer Zeynel Aşık'ın sahip olduğu güzel sesi ve uzun ve şaşırtıcı nefesi nedeniyle kıraatte Endonezya'nın efsanevi Kur'an-ı Kerim Karisi adı ile meşhur oldu. 1979 ve 1986 yıllarında uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmalarında birinci oldu. Üstad Zeynel Aşık'ın en güzel ve efsanevi kıraatlerinden biri ise birazdan hep beraber dinleyeceğimiz Hamd suresinin tek nefeslik kıraati ile ilgilidir.
Kur'an-ı Kerim öğretmeni ve karisi olan Üstad Muammer Zeynel Aşık'ın ister Endonezya içinde ve ister uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışlarında parladı ve sürekli en üst sıralarda yer aldı. Bu kariden yayımlanan kısıtlı kıraatlerinde dikkat çeken konu büyük bir titizlikle icra edilen kıraat teknikleridir. Tilavette kendine has tarzı vardır ve çok akıcı bir şekilde kıraat ediyor. Kıraatte onlu sistemlerine çok hakimdi ve tilavetlerinde de kullanıyor. Bu yüzden bu kıraatleri çok çekici ve renklidir. Kur'an-ı Kerim kıraatinde nameler yaparken uzun nefesleri ve tilavetteki kendine has huzuru ise bu büyük üstadın kıraat özelliklerindendir.
Thank you. Hacı Kiai, Hafız ve Üstad, bu büyük Endonezyalı Kari'nin lakaplarıdır. Muammer Zeynel Aşık'ın 2022 yılında Tangerak kentinde Umel Qura adlı İslami yatılı Kur'an-ı Kerim okulunu kurdu. Böylece çocukluk yaşından itibaren uluslararası düzeyde genç kariler yetiştirmeye başladı. Bugünkü sohbetimizi Endonezya'dan bu büyük karinin bir başka tilavetiyle noktalıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Değerli dinleyiciler, bugün sizleri Endonezya'dan Üstad Muammer Zeynel Aşık'ın çalışmaları ve kıraatiyle tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Yayınlarımızı da www.parsurey.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, erdemlik yolunda iki önemli faktörün hareket ve hidayet için yönelmekte motivasyon oluşturduğunu ve bunların her ikisinin ise namazda özetlendiğini belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinden naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Yüce Allah, muvahhid bir toplumu tanımlamak için belirttiği özellik, o müminler ki eğer yeryüzünde kendilerini yerleştirip iktidar imkanı verirsek, namazı dosdoğru ikame ederlerdir. Bu ise namazın önemidir. Bu meydanda hareket etmek için her şeyden ziyade iki şeye ihtiyaç vardır. Biri motivasyon, insana hareket kazandıran ve yürüten o içgüdü. Diğeri ise pusula ki insan o çoban yıldızını unutmasın ve yolu sapmasın. Eğer motivasyon olmazsa insan yol ortasına kalır. Sorunlar fazladır. Muvahhid bir toplumun kurulması, insanlar arasında adaletin kurulması, bunca batıl nefsani isteklerin fırtınasında hakkın çadırını kurmak kolay bir iş değildir. Motivasyon gerektirir. Bu motivasyon Allah'a dikkat etmektir, Allah'ı zikretmektir, Allah'tan yardım almaktır, işi Allah'ın hesabıyla yapmaktır ve o pusulada
işin hedefine teveccüh etmektir ve bizim hedefimizin güç değil, servet değil, hava ve hevese düşkünlük değil, kişisel istekler değil, siyasi mülahazalar değil. Hedefimiz Allah'tır. Bu iki özellik, bu iki önemli faktör, yani motivasyon ve yönlendirme namazda özetleniyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın. İran Radyo Podcast. Ünlü hekim İbn Sina'nın Yaşam Hikayesi isimli podcast serimizin yeni bir bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Aradan binlerce yıl geçmesine rağmen hikayeleriyle adeta herkesi büyüleyen ünlü hekim. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İranlı ünlü hekim İbn Sina'nın yaşam hikayesinden bahsettiğimiz podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugün sohbetimizi dinleyelim. Günlerdir Ale Buye'nin ileri gelenlerinden Emir Celaluddin'in evi, saray soylularının ve bir grup İsfahan halkının gezi ve ilgi alanı olmuş, başta Emirzade Mehyar olmak üzere o evin sakinlerinin haberi kulaktan kulağa yayılarak herkesi şaşkına çevirmişti. Her sabah şehrin ünlü doktorları bu eve gelerek orada toplanan halkın arasından evin içine giriyor ve geceleri yorgun, çaresiz ve hayal kırıklığıyla geri dönüyorlardı. İsfahanlıların birçoğu Şehzade Mehyar'ı tanıyordu. Güzel ve alımlı, cesur ve çok merhametli bir gençti. Ama şimdi onun arkadaşları ve yakınları onun ciddi ve bilinmeyen hastalığından dolayı üzülüyor ve gözyaşı döküyordu. Tecrübeli yaşlı doktorlar bu hasta ve onun bu bilinmeyen hastalığı karşısında şaşkına dönmüş, bir türlü onu tedavi etmenin bir yolunu bulamamışlardı. Emirzade kendisini kesilip etinin yemek haline getirilip aç ve yoksullara verilmesi gereken semiz bir inek olarak görüyordu. Her an bahçeden bir inek sesi gelir, Emirzade de başını pencereden dışarı çıkarıp belli bir yöne doğru seslenir ve komşunun ineğinin sesini duyana kadar seslenmeye devam ederdi. Artık doğru düzgün uyuyamıyor ve yemek yemiyordu. Her geçen gün daha da zayıflıyor ve güçsüzleşiyordu. Ta ki tamamen yemeden içmeden kesildi. Ailesi ve yakınları bu durumdan çok endişe ediyor, üzülüyor, çaresizlik içinde ellerinden geleni yapıyor ama bir türlü olumlu sonuç alamıyorlardı. Sonunda herkesin ümidinin onda olduğunu, o bilge hekime ulaşabilmek için İsfahan hükümdarı Emir Alaeddin'in huzuruna çıktılar. Emir Celaleddin'le bazı yakınlarıyla birlikte evin kapısının önünde duruyor ve sabırsızlıkla İmam-ül Hekimi Ebu Ali Sina'nın gelmesini bekliyordu. O gün Celaleddin'in evinde kendisi de İbn Sina'nın ziyaretini bekleyen Üstad İbn Merduye de oradaydı. İbn Merduye, Deylemi'nin sarayındaki en iyi hekimlerinden biri olmasına rağmen Şehzade Mehyar'ın tuhaf ve bilinmeyen hastalığını tedavi etmekle çaresiz kalmış ve ilk günden itibaren bu bilinmeyen hastalığı iyileştirebilecek tek doktorun İbn Sina olduğunu belirtmişti. Şimdi onun ısrarı ve Emir Alaeddin'in isteği üzerine İmam-ül Hekimi İbn Sina Mehyar'ın başı ucuna geldi. Şehzade Mehyar hiçbir doktoru hoş karşılamaz, sürekli bir kasabın gelmesini beklerdi. Bu Ali de hastaya kasabın geleceğini ve seni kesip etinden yemek pişirip fakirlere dağıtmak istediğini bildiren müjdeli bir haber yollamıştı. Bu Ali'nin bu tuhaf mesajını duyan herkes şaşırmıştı. Şehzade Mehyar ise kendisini kesmeye gelen kasapla tanışmak için sabırsızlanıyordu. Bir anda halkın arasında kargaşa çıktı ve o anda bekleyiş sona erdi. Bu Ali çok güzel bir elbiseyle atından indi. Celaleddin ve İbn Merduye ile kısa bir sohbetin ardından eve girmeden önce üzerine kanlı bir kasap önlüğü giyinip yanında birkaç hizmetçi ile birlikte ellerinde bıçak, satır ve tahtayı alıp bahçenin bir kenarına koyduktan sonra yüksek sesle şöyle dedi. Peki bu inek nerede de onu kesip etini fakirlere vereyim? Güzel bir yemek pişirip dağıtmalıyız. Çabuk ineği buraya getirin. Ellerini, ayaklarını sıkıca bağlayın. Biraz acele edin. Bugün birkaç ineği daha kesmem gerekiyor. Hasta genç adam çok üzgün ve çaresizce kendini evin eyvanından zar zor aşağı doğru sürükleyerek komşunun duvarının bitişindeki bahçenin yanı başında yere uzanıp komşunun evinden de duyulabilen yüksek sesli bir böğürme sesi duyulmaya başladı. Kasap olan bu Ali yüksek sesle şöyle bağırdı. Bu ineğin ellerini ve ayaklarını bağlayın ve kaçmasına izin vermeyin. Ürkütücü kasap o kadar ciddi ve öfkeliydi ki ev halkının ağlama, inleme ve çığlık sesleri yükselmeye başladı. Fakat kasap hiç umursamadan bıçağını bilemeye devam ederek şöyle diyordu. Bıçakları bileyin, tahtayı ve satırı getirin. Hayır, durun biraz. Bu inek ne kadar da zayıf. Bir deri bir kemik kalmış. Et olmadan da yemek pişiremeyiz ki. Kollarını ve ayaklarını açın. Birkaç gün onu otlatın. Çokluca taze yem verin ki daha çabuk şişmanlasın. Beni her gün durumdan haberdar edin. Söylediklerimi yapın. Şişmanlayıp etlenmesi için iyice beslenmesi lazım. Ardından hasta genç sevinçle ayağa kalktı ve komşunun evine doğru dönüp birkaç kez seslendi. Ta ki sonunda komşunun ineği duyup cevap verene kadar. O sırada İbn-i Sina, İbn-i Merdüye'ye hazırladığı ilacı ve şurubu verdi ve şöyle dedi. Söylediğim gibi ona anlayış gösterin ve onu idare edin ki söylediklerinizi yapsın. Yazdığım ilaçları suyuna ve yemeğine aynı miktarda koyun ve bu şifalı otların ineği daha hızlı etlendireceğini söyleyin. Daha sonra komşun evine bakarak şöyle dedi. Onun kendisiyle ilgilenecek özel bir hemşireye de ihtiyacı var. Ardından kasap önlüğünü üzerinden çıkarırken emire şöyle dedi. Emirzade yakında iştahına kavuşacak. Ama kesinlikle ona İbn-i Merdüye'nin verdiğinden fazlasını yedirmeyin. Onun hastalığının tekrar başlaması ihtimali de var. Ama bu kez farklı bir şekilde olabilir. Biraz durakladı ve Celaleddin'in sıkıntılı ve endişeli bakışını görünce sözlerine şöyle devam etti. Onun hastalığı aşk bulanımıdır. Eğer Emirzade'nin yaşamından endişe ediyorsan, istiyorsanız komşunuzun kızı, ''Aa sahi adı neydi?'' diye sordu. Celaleddin'e Mahbanu diyerek karşılık verdi. İbn-i Sina şöyle devam etti. ''Evet, komşunun kıza Mahbanu bu eve gelip onunla birlikte yaşamalı. Onun tek hemşiresi, ilacı ve tedavisi budur.'' Emir şaşkınlık içerisinde sordu. Eğer Mahbanu'ya aşıksa kendisini nasıl kesilmesi gereken bir inek olarak görebiliyor peki? İbn-i Sina şöyle cevap verdi. Çünkü Mahbanu tüm dikkatini ve ilgisini ineğine vermekte. Emirzade de kendisini başkasının değil Mahbanu'nun bakıcısı olması gereken bir inek olarak görüyor. Emir şaşkınlığını gizleyemeyerek, yani şimdi benim mahyarımın tek aşk rakibi bu komşunun ineği mi? Diye sordu. Bu Ali binek atına binmek için hazırlanırken esprili bir kahkahayla şöyle cevap verdi. Evet öyle ama bu rakibi pek de hafife almamak lazım. Çünkü bildiğiniz gibi o güçlü ve zorlu bir rakiptir. O yüzden onu idare etmeniz gerekecektir. Sonunda tabiat ve akli ilimler, hikmet ve felsefe tartışmaları sona ermiş, kelime ve dil bilimi tartışmaları başlamıştı. Orada bulunan tüm akademisyenler, Ebu Mansur Cübbani'nin bu alandaki tek kişi olduğunu biliyor ve birkaç yıldır ondan sözlük sorunlarını çözmesini istiyorlardı. Gurur ve kibirden mest olan Ebu Mansur, o kadar hararetli konuşuyordu ki tuhaf bir ses tonuyla ve tamamen Arapça kelimeler ve sözler ifade ederek oradaki insanların kafasının karışmasına, gülüp alay etmelerine neden olmuştu. İsfahan hükümdarı Alaaddin önüne eski ciltli bazı kitaplar koymuş
ve zaman zaman onlara bakarak Ebu Mansur'a soru sorma fırsatını kolluyordu. Ebu Mansur bu kelimelerin kökenini açıklamakla meşgulken, kral bariz bir tiksinti ile sözlerini yarıda keserek şöyle dedi: "Evet Üstad Cübbani, bu söylediklerinizi defalarca duyduk ve yorulduk. Şimdi konuşmayı bırakırsanız sizin gibi bir bilim insanını sevindirecek güzel haberlerim var size." Alaaddin'le kitapları aldı ve çok zor ve bilinmeyen deyimler ve kelimeler hakkında sorular sormaya başladı. Ve orada bulunanlar arasında çok az insan bu sözleri duymuştu. Sözlük bilimi bildiğini iddia eden Ebu Mansur Cübbai bile bu sorular karşısında şaşkına dönmüş, çaresiz kalmış, kralın sorularına aptalca ve boş cevaplar vermişti. Biraz sustuktan sonra solgun bir ten ve kuru bir dille şöyle dedi: "Aman Allah'ım, bu kitaplar da ne? Bunları kim yazdı? Bu gibi sözleri bugüne kadar ne okudum ne de duydum." Ebu Mansur o güne kadar hiç bu kadar utanıp aşağılanmamıştı ve bu aşağılamanın acısı onu daha çok yaralamıştı. Çünkü Ebu Ali Sina söylediği her kelimeye cevap vermiş, aynı zamanda Arapça sözlük kitaplarının gösterdiği ve isimlendirdiği o kelimelerin yerini ve referansını da açıklamıştı. Bu kez de Şeyh Ebu Ali Sina, ilim ve felsefe diyarının mutlak hakimiyken, kelime ve sözlük biliminde de rakipsiz biri olmuştu. Orada bulunan herkes şaşkına dönmüş ve Ebu Mansur Cübbai bu çaresizliğin ortasında birden geçmişe dalmıştı. 3 yıl önce gurur ve kibirle Pursina'ya karşı duyduğu öfkesini ve kıskançlığını tek kelimeyle dile getirdiğini hatırladı. O şöyle demişti: "Üstad Bu Ali, siz bir bilge ve filozofsunuz ancak bu bir dil meselesidir. Sözlük bilimi bilinenden bilinmeyene giden mantık bilimi değildir ve siz bu alanda fikir beyan edebilecek bilgiye sahip değilsiniz." Bu düşüncesiz ve bencil sözleri hatırlayan Ebu Mansur kendini azarladıktan sonra biraz sakinleşip kendi kendine bu Ali'nin son 3 yıl içinde kendisinin de hep peşinde olduğu ama bir türlü ulaşamadığı Ebu Mansur Esheri'nin çok önemli kitabı Tahsibul Lugat da dahil olmak üzere birçok kitap okuyup araştırmalar yaptığını zannetti. Evet, Bu Ali artık rakipsiz bir sözlük bilimciydi. Artık alçak gönüllü olup İbn Sina'nın tartışılmaz lütfunu kabul etmekten başka çare yoktu. 3 yıl boyunca gece gündüz demeden her kelime ve deyimi inceleyip araştırarak ve kendisinin hiçbir katkısının olmadığı bilimsel öğrenim için çabalayan birini takdir etmek. Bütün bu utanç ve skandaldan kurtulmanın tek yolu budur. Ebu Mansur kendini toparladı ve İbn Sina'ya işaret ederek Alaaddin'e şöyle dedi: "Allah'ım, şimdiye kadar kendimi bir sözlük bilimci olarak gördüysem, bundan sonra sözlük bilimci olduğumu iddia etmiyorum. Ve bir kez daha İmam-ül Hekim'e, Pursina'nın lütfuna ve bilgiliğine teslim oluyorum ve eğer ona 3 yıl önce istemeden saygısızlık ettiysem kendisinden özür diliyorum. Bilgi edinme ve öğrenme yolundaki çabası ve azmi nedeniyle kendisine hayranlık duyuyor ve tebrik ediyorum. Onu kelime öğrenmeye motive ettiğim için de kendimle gurur duyuyorum." Bu sözlerin ardından Bu Ali şöyle dedi: "Doğrudur. Cehaletimin farkına varmamı sağladığı, aklımı başıma toplamaya, kusurlarımı ve cehaletimi bulmaya teşvik ettiği için Üstad Ebu Mansur'a minnettarım ve elbette bu başkalarının bana bilgisizliğimi bildirdiği ilk sefer değil. Daha önce yaşlılardan hatta çocuklardan bile birçok ders almışım. Yıllardır öğrencim olan bu Behmanyar ateş almak için yanıma gelen bir çocuktu ve yanında kabı olmadığı için ona ateş vermekten kaçınmıştım. Ama o bir avuç külü avuçlarının içine alıp işte kap, işte ateşi ver dedi. O günden sonra bir çocuğun bile gururlu ve bilge bir hekime yaşam dersi verebileceğini anladım. Ama ben bilgelik ve özveri dersini sitem dolu sözlerime yanıt olarak patronun başa kalkma yükünü taşımamak için alçak bir işten ekmek çıkarıyorum diyen kuyu kazıcısı olan o yaşlı adamın verdiği cevaptan aldım. O ana kadar kendimi üstad, hekim ve çok bilgili olarak gören ben, bu özgüven ve öz saygı ve kendine verdiği değer karşısında naçiz ve çok küçük olduğumu anladım. Onun sözleri hala kulaklarımda yankılanıyor. Şöyle demişti: alçak bir işten rızık almak, patronun minneti altına girmekten daha şereflidir. Değerli dinleyiciler, ünlü İranlı hekim İbn Sina'nın yaşam öyküsünü ele aldığımız podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.